Ayrım 11.
15. Roberto Passavant Olivia'nın girdiğini görünce, "Yolladığım haberi kardeşinizin size iletmemiş olmasından korkuyordum," dedi. "Geç mi kaldım?" dedi Olivia. Neredeyse ayaklarının ucuna basarak çekine çekine ilerliyordu. Şapkasını elinden bırakmamıştı. Robert aldı. "Bıraksanıza şunu, rahatınıza bakın. Bakın, şu koltukta fazla rahatsız olmazsınız sanırım. Saate bakılırsa hiç de geç kalmadınız ama sizi görme arzum ondan ileriydi. Sigara içer misiniz?" Olivier, Comte de Passavant'ın kendisine uzattığı tabakayı geri çevirerek "Teşekkür ederim," dedi. Tabakanın içinde gördüğü hiç kuşkusuz Rus sigarası olan bu nefis amber kokulu sigaralardan tatmayı çok istiyordu ama çekingenliğinden geri çeviriyordu. "Evet, gelebildiğinize çok sevindim. Sınav hazırlığına dalmış olmanızdan korkuyordum. Ne zaman giriyorsunuz?" 10 gün sonra yazılı ama artık fazla çalışmıyorum. Hazır olduğumu sanıyorum. Her şeyden önce sınavlara yorgun girmekten korkuyorum." "Gene de şimdiden başka şeyle uğraşmaya yanaşmaz mısınız?" "Hayır, yani fazla bağlanmak gerekmezse." "Gelmenizi neden rica ettiğimi söyleyeyim. Bir kez sizi yeniden görmek zevkini tatmak için. Geçen akşam perde arasında tiyatronun fuayesinde bir iki laf etmiştik. Söylediğiniz çok ilgilendirmişti beni. Unuttunuz herhalde." "Yok yok," dedi Olivia. Yalnız saçma sapan şeyler yumurtladığını sanıyordu. "Ama bugün kesin bir şey söyleyeceğim size. Dürmer adındaki Yahudi'yi tanıyorsunuz sanırım. Arkadaşlarınızdan biri değil miydi?" "Az önce ayrıldım kendisinden." "Ya, görüşüyorsunuz demek." "Evet, yönetmeni olacağı bir dergi hakkında konuşmak için Louvre'da buluşacaktık." Robert yüksek, yapmacık bir kahkaha kopardı. "Haha, yönetmen, sıkı gidiyor, çabuk gidiyor. Gerçekten söyledi mi bunu size?" "Epeydir ediyor sözünü." "Evet, oldukça uzun zamandan beri düşünüyorum bunu. Geçen gün bir ara yazıları benimle birlikte okumayı kabul edip etmeyeceğini sormuştum. Hemen bunu yazı işleri yönetmenliği diye adlandırdı. Ben de sesimi çıkarmadım. Hemen sonra da..." "Tam da ondan beklenecek bir şey değil mi? Ne herif. Biraz haddini bildirmek ister. Doğru mu sigara içmediğiniz?" "Neyse, içerim," dedi Olivier. Bu kez kabul etti. "Teşekkürler." "İzin verin de söyleyeyim Olivier. Size Olivier dememe kızmaz mısınız? Ne de olsa Monsieur gibi davranamam size, çok gençsiniz. Size Molinye diyemeyecek kadar da kardeşiniz Vincent'ın dostuyum." "Neyse Olivier, sizin beğeninize beslediğim güvenin Dürmer Efendi'nin beğenisine olan güvenimden çok daha fazla olduğunu söyleyeceğim. Bu yazın yönetimini üzerinize almayı kabul eder misiniz? Biraz benim denetimim altında elbette, hiç değilse ilk zamanlarda. Ama kapakta adımın görünmemesini yeğe tutuyorum. Nedenini açıklarım size ileride. Bir kadeh porto içersiniz belki ha? Hiç diyecek yoktur portoma." Elinin uzanabileceği kadar yakın bir yerdeki bir tür küçük büfeden bir şişeyle iki kadeh alıp doldurdu. Ne dersiniz?" "Gerçekten de hiç diyecek yok." "Porto'yu söylemiyorum," dedi Robert gülerek. "Az önce söz ettiğim şeyi soruyorum." Olivia anlamamış gibi yapmıştı. Fazla çabuk kabul etmekten, sevincini fazla belli etmekten korkuyordu. Biraz kızardı, utana utana kekeledi. "Sınavım böyle..." "Sınavınızın sizi fazla uğraştırmadığını az önce kendiniz söylediniz," diye sözünü kesti Robert. "Sonra dergi hemen çıkacak değil, hatta mevsim başına bırakmak daha iyi olmaz mı diye düşünüyorum. Ama nasıl olursa olsun düşüncenizi öğrenmem gerekiyordu. Ekim'den önce birkaç sayıyı hazır bulundurmak gerekir. Bu yazda bunu konuşmak için sık sık görüşmemiz zorunlu. Tatilde ne yapmak niyetindesiniz?" "Pek bildiğim yok. Bizimkiler Normandiya'ya gidecekler herhalde, her yaz olduğu gibi." "Sizin de onlarla gitmeniz gerekecek, öyle mi? Bağları azıcık gevşetmeyi kabul etmez miydiniz acaba?" "Annem razı olmaz." "Bugün akşam yemeğini kardeşinizle yiyeceğim. Konuyu açmama izin verir misiniz?" "Vincent bizimle gelmeyecek." Sonra bu tümcenin sorulan soruya yanıt olmadığını anlayarak, "Hem bu işi ona açmak hiçbir işe yaramaz," diye ekledi. "Ama valide hanıma gösterilecek uygun nedenler bulunursa..." Olivia hiç yanıt vermedi. Annesini içtenlikle severdi. Robert'in ondan söz ederken takındığı alaylı tavır hoşuna gitmemişti. Robert biraz hızlı gittiğini anladı. "Demek portomu beğeniyorsunuz," dedi sözü değiştirmek için. "Bir kadeh daha ister misiniz?" "Hayır hayır, teşekkürler ama çok güzel." "Evet, geçen gece yargılarınızın olgunluğu, sağlamlığı çok şaşırttı beni. Eleştiri yazmayı düşünmüyor musunuz?" "Hayır." Şiir yazdığınızı biliyorum. Olivier gene kızardı. Evet, kardeşiniz sizi ele verdi. Hiç kuşkusuz işbirliği etmeye şimdiden hazır olan başka gençleri de tanıyorsunuz. Bu dergi gençliğin birleşme alanı olmalı. Varoluş nedeni bu. Yeni eğilimleri fazla açıklamadan belirtecek bir tür tanımlayıcı bildiri yazmama yardım edersiniz isterdim. Gene konuşuruz bunu. 2-3 sıfattan birini seçmek gerek. Yeni sözcükler istemez. Yepyeni bir anlamla yüklenip de tutturulacak, çok kullanılmış eski sözcükler daha iyi. Flaubert'den sonra kalabalık ve uyumluyu bulduk. Le Comte de Lille'den sonra heybetli ve kesini. Bakın şeye, yaşamsalla ne dersiniz acaba? Bilinçsiz ve yaşamsal. Hayır mı? İlkel, sağlam ve yaşamsal. Olivier fazla destekler görünmeden gülümsüyordu. Daha iyisi bulunabilir sanırım demeyi göze aldı. Hadi bir kadeh porto daha. Ağzına kadar dolu olmasın rica ederim. Biliyor musunuz, simgeci okulun büyük zayıflığı yalnızca bir estetik getirmiş olması. Bütün büyük okullar yeni bir deyişle birlikte yeni bir ahlak, yeni bir tüzük, yeni koşullar, yeni bir aşk anlayışı, bir davranış biçimi getirmişlerdir. Simgeciye gelince çok basitti onun işi. Yaşamda hiçbir davranışı yoktu. Anlamaya çalışmıyordu. Yatsıyordu onu. Ona sırtını dönüyordu. Bu da saçmaydı değil mi öyle? İştahtan hatta oburluktan yoksun kimselerdi bunlar. Bizler gibi değillerdi, ne dersiniz? Olivier ikinci porto kadehini ve ikinci sigarasını bitirmişti. Rahat koltuğunda yarı yarıya yatmış, gözlerini yarı yarıya yumuyor, başını hafifçe oynatarak hak verdiğini belli ediyordu. Bu sırada kapının çalındığı işitildi. Neredeyse aynı zamanda da bir uşak girdi içeriye. Robert'e bir kart uzattı. Robert kartı alıp bir göz attı. Sonra da yanına, masanın üstüne bıraktı. İyi, bir saniye beklemesini rica edin. Uşak çıktı. Dinleyin Olivier'ciğim, sizi çok seviyorum. Çok da güzel anlaşabileceğimizi sanıyorum. Ama mutlaka kabul etmem gereken, hem de beni yalnız görmek isteyen biri geldi. Olivier kalkmıştı. Sizi bahçeden çıkaracağım izniniz olursa. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim, yeni kitabımı almak hoşunuza gider mi? Tam da Hollanda kağıdına basılmış bir örnek var elimde. Passava'nın kitabından pek hoşlanmayan, hem sevimli kalıp hem de dal kavukluğa kaçmadan işin içinden sıyrılmaya çalışan Olivier, ''Kitabınızı okumak için sizden izin beklemedim.'' dedi. Passavant, tümcenin söylenişinde hafif bir küçümseme ayrımı yakalamış mıydı? Çabucak ekledi. ''Bana bu kitaptan söz etmeye çalışmayın. Onu sevdiğinizi söylerseniz ya beğeninizden ya içtenliğinizden kuşkuya düşmek zorunda kalırım. Hayır, herkesten iyi biliyorum bu kitabın eksiğini. Fazla çabuk yazdım. Doğrusunu söylemek gerekirse hep sonraki kitabımı düşünüyordum bunu yazarken.'' Ha bakın, işte bu kitap sarıyor beni. Hem de çok sarıyor. Göreceksiniz. Çok üzgünüm ama şimdi mutlaka ayrılmalıyız. Ancak ama hayır, yeterince tanımıyoruz daha birbirimizi. Sonra büyükleriniz de hiç kuşkusuz akşam yemeğine bekliyorlardır sizi. Hadi güle güle şimdilik. Çok yakında görüşürüz. Kitabın üstüne adınızı yazacağım. Bir dakika. Kalkmıştı. Masasına yaklaştı. O yazmak için eğilirken Olivier bir adım ilerledi. Uşağın az önce getirdiği karta baktı göz ucuyla. Victor Struvilho. Bu ad ona hiçbir şey söylemedi. Passavant Olivier'e Labar Fix'i uzattı. Olivier adamayı okumaya hazırlanırken Passavant kitabı kolunun altına sokuşturdu. Sonra bakarsınız, dedi. Olivier, Comte de Passavant'ın kitabın içinden alıp adama olarak kullandığı bu alıntıyı ancak sokakta görebildi. Ne olur Orlando, birkaç adım daha atın. Sizi tümüyle anlamayı göze alabileceğimden kesinlikle emin değilim daha. Bunun altına da şunları eklemişti. Olivier Molinier'e, önceden adanmış dostu Comte Robert de Passavant. Anlamı bulanık bir adamaydı bu. Olivier'i düşüncelere daldırdı. Ama ne de olsa istediği gibi yorumlamakta serbestti. Edouard beklemekten bıkıp gittikten sonra Olivier evine döndü. 16. Velsa'nın bilimsel eğitimi doğaüstüye inanmasına engel oluyor, bu da iblise büyük üstünlükler sağlıyordu. İblis karşıdan saldırmıyordu Velsa'na, kurnazca kaçamak yollardan saldırıyordu. Onun ustalıklarından biri de bize bozgunlarımızı birer yengi gibi göstermesidir. Velsa'nı Laura'ya davranışını isteminin duygusal içgüdülerine karşı bir yengi saymaya yönelten şey de yaratılıştan iyi olduğundan, ona sert görünmek için kendini zorlamak, dikleşmek zorunda kalmış olmasıydı. Vincent'ın kişiliğinin bu olaydaki evrimini iyice incelediğim zaman değişik aşamalar görüyor, okuru aydınlatmak için bunları belirtmek istiyorum. 1. Uygun neden evresi. Dürüstlük. İşlenmiş bir hatayı düzeltmenin bilinçli gereksinimi. Bu durumda anasının babasının mesleğinin ilk masraflarını karşılamak için güçlükle biriktirdikleri parayı Laura'ya adamak gibi ahlaksal zorunluluk. Kendini feda etmek değil midir bu? Bu neden yerinde, cömert, merhametlice değil midir? 2. Kaygı evresi. Kuşkular. Ona adanan bu paranın yetip yetmeyeceğinden kuşku duymak. İblis, Vincent'ın gözleri önünde bu parayı artırmak olanağını ışıldattığı zaman pes demeye hazırlanmak değil midir? 3. Direnme ve ruh gücü. Bu paranın elden gitmesinden sonra yıkımın üstünde bulunduğunu duymak gereksinimi. Kumardaki kayıplarını Laura'ya açmasını da aynı fırsatla onunla bağıntısını kesmesini de sağlayan bu ruh gücüdür işte. 4. Vincent'ın davranışını uygun göstermek için uydurmak zorunda kaldığı yeni ahlakın ışığında bir aldatmacı gibi görülen uygun nedenden vazgeçme. Çünkü ahlaklı bir yaratık olarak kalmakta, şeytan ancak kendini haklı çıkarmasını nedenler sağlayarak alt edebilecektir onu. An içinde içkinlik, bütünlük kuramı, karşılıksız, kendiliğinden nedensiz sevinç kuramı. 5. Kazananın sarhoşluğu, ölçülülüğü küçümseme, üstünlük. Bundan sonra iblis oyunu kazanmıştır. Bundan sonra insan özgür olduğunu sanır. İblisin elinde bir araçtan başka bir şey değildir. Vincent kardeşini Pasavan denilen şu cehennemlik suç ortağını bırakmadıkça iblisin elinden yakayı kurtaramayacaktır. Gene de Vincent kötü bir insan değil. Bütün bunlar hoşnutsuz, rahatsız bir durumda bırakıyor ne de olsa. Bir iki sözcük daha ekleyelim. Ruhumuzda bir yabancılık duygusu uyandıran, onu dayanak noktalarından yoksun bırakan Maya'nın her türlü alaca kıvrımına iklim yabancılığı denilebilir sanırım. Bir erdem bazı direnebilir ya, şeytan saldırmadan önce ülkesinden ayırır onu. Hiç kuşkusuz yeni gökler altında yakınlarından, geçmiş günlerinin anılarından, tutarlı kalmalarını sağlayan şeylerden uzakta olmasalar, ne Laura Vincent'a boyun eğer ne de Vincent onu baştan çıkarmaya kalkardı. Hiç kuşkusuz bu aşk eylemi artık hesaba geçmezmiş gibi geliyordu onlara. Çok şeyler söylenebilir daha ama Vincent'ın durumunu daha iyi açıklamamız için yukarıda söylediklerimiz şimdilik yeter. Lilian'ın yanında da gene böyle yurdundan uzak buluyordu kendini. Gülme bana Lilian diyordu gene o akşam. Biliyorum beni anlamayacaksın, gene de anlayacakmışsın gibi konuşmak gereksinimindeyim. Çünkü seni aklımdan çıkarmama olanak kalmadı artık. Basık sedirde yatan Lilian'ın ayakları dibine uzanmıştı. Başını sevgilisinin dizlerine bırakıyordu aşkla. O da aşkla okşuyordu. Bu sabah kaygılı olmamın nedeni, evet belki de korkudur. Bir an ciddi olabilir misin? Bir an beni anlamak için inandığın şeyi değil, çünkü hiçbir şeye inanmıyorsun. Hiçbir şeye inanmadığını unutabilir misin? Ben de hiçbir şeye inanmıyordum, biliyorsun. Hiçbir şeye inanmadığıma inanıyordum. Bizden başka, senden, benden başka. Senin yanında erişebileceğim durumdan başka, senin gölgende erişeceğim durumdan başka hiçbir şeye. Robert saat 7'de geliyor, diye sözünü kesti Lillian. Seni sıkıştırmak için söylemiyorum ama daha çabuk davranmazsan tam ilginç olmaya başladığın sırada kesecek konuşmamızı. Çünkü onun önünde sürdürmemeyi daha uygun bulursun herhalde. Bugün böylesine önemli davranmaya kalkman çok tuhaf. Ayağını basmak istediği her yere ilkin değneğiyle dokunan birini andırıyorsun. Oysa ciddiyim işte, görüyorsun, neden güvensizsin? Seni tanıyalı beri olağanüstü bir güven duyuyorum, dedi Vincent. Çok şeyler yapabilirim, seziyorum bunu. Sonra görüyorsun neye el atsam başarıyorum. Ama beni asıl ürperten de bu. Hayır sus, bütün gün bu sabah anlattıklarını, La Bourgogne kazasını, kayığa binmek isteyenlerin kesilen ellerini düşündüm. Bana öyle geliyor ki kayığıma binmek isteyen bir şey var. Beni anlayasın diye kullanıyorum bu imgeyi. Binmesine engel olmak istediğim bir şey. Ben de onu boğmana yardım edeyim istiyorsan koca korkak. Vincent ona bakmadan sürdürdü konuşmasını. İttiğim ama sesini işittiğim bir şey. Senin hiç işitmediğin bir ses, çocukluğunda dinlediğim bir ses. Peki ne diyor bu ses? Yinelemeyi göze alamıyorsun, şaşmam. Bahse girerim ki din kokusu var bunun içinde, ne dersin? Lillian anla beni, bu düşüncelerden kurtulmamın biricik yolu bunları sana söylemem. Gülersen yalnız kendimi saklayacağım, zehirleyecekler beni. Lillian boyun eğmiş bir tavırla, konuş öyleyse, dedi. Sonra Vincent susup da alnını çocuksu çocuksu Lillian'ın eteği içinde saklayınca, hadi ne bekliyorsun, diye ekledi. Onu saçlarından yakaladı, başını kaldırmaya zorladı. Gerçekten de ciddiye alıyor vallahi, sapsarı kesilmiş. Dinle yavrum, çocukluk etmek istiyorsan bana göre bir şey değil bu. Sonra biliyorsun, hilebazları sevmem ben. Kayığına içten pazarlılıkla orada yeri olmayanı bindirmeye çalıştın mı hile yapıyorsun demektir. Oynamak isterim seninle ama açık oynamak isterim. Şimdiden haber vereyim. Seni başarıya ulaştırmak için çok önemli, çok büyük bir adam olabileceğine inanıyorum. Büyük bir akıl, büyük bir güç seziyorum sende. Ama yardım etmek istiyorum. Gönül verdikleri adamların işlerini berbat eden kadınlar pek çok. Bense bunun tersi olsun istiyorum. Doğa bilim çalışmaları için hekimliği bırakmak isteğinden söz ettindi bana. Bunun için yeterince paran olmamasına üzülüyordun. Bir kez kumarda kazandın işte, 50 bin frank. Bu da bir şey. Ama artık kumar oynamayacağına söz ver. Kadın sırtından geçindiğini söyledikleri zaman omuz sekmek koşuluyla gereken bütün parayı elinde bil. Vincent kalkmıştı. Pencereye yaklaştı. Lillian gene konuştu. İlkin Laura işini kapatmak için kendisine vaat ettiğin 5000 frankı gönderebilirsin bence. Şimdi paran var, neden tutmuyorsun sözünü? Kendini ona karşı daha da suçlu bulmak gereksinimiyle mi? Hiç de beğenmiyorsun bunu. Rezilliklerden nefret ederim. Ellerini tam kesmesini bilmiyorsun. Bu iş bitince çalışmaların için neresi daha yararlı olursa gider yazı orada geçiririz. Roscoff'tan söz etmiştin bana. Ama Monaco daha iyi bence. Çünkü prensi tanırım. Deniz gezintisine çıkarabilir bizi. Enstitüsünde de çalışabilirsin. Vincent susuyordu. Buraya gelmeden önce Laura'nın kendisini öyle umutsuzca beklediği otele uğradığını Lillian'a söylemek hoşuna gitmiyordu. Sonradan anlattı ancak. En sonunda borçtan kurtulmak kaygısıyla Laura'nın artık bel bağlamaz olduğu o birkaç banknotu bir zarfın içine sokmuştu. Bu zarfı bir garsona vermiş, sonra da Laura'nın eline verilip verilmediğini anlamak için dış odada beklemişti. Az sonra garson aşağıya inmiş, zarfı geri getirmişti. Laura zarfın üzerine yanlamasına "çok geç" diye yazmıştı. Lillian zile bastı, mantosunu getirmelerini istedi. Hizmetçi çıkınca da "ha, o gelmeden söylemek istiyordum," dedi. "Robert sana 50 bin frankın için bir yatırım önerirse sakın. Çok zengindir ama durmadan parasız kalır. Baksana, otomobilin kornası çalınıyor galiba. Yarım saat erken geldi. Ama daha iyi. Konuştuğumuz şey..." "Erken geliyorum çünkü akşam yemeğini Versailles'de yemek eğlenceli olur diye düşündüm," dedi Robert girince. "İyi mi?" "Hayır," dedi Lady Griffith. "Rezervuar pek sıkar beni. Rambouillet'e gidelim. Daha iyi. Zamanımız var. O kadar iyi yemeyiz ama daha iyi konuşuruz. Ben sana balık öyküleri anlatsın istiyorum. Çok şaşırtıcı şeyler biliyor. Söyledikleri doğru mu değil mi bilmem ama dünyanın en güzel romanlarından daha eğlenceli." "Belki de bir romancı böyle düşünmez," dedi Vincent. Robert de Passavant elinde bir akşam gazetesi tutuyordu. "Brünyar'ın Adalet Bakanlığı müsteşarlığına getirildiğini biliyor muydunuz? Babanıza nişan verdirtmenin zamanı," dedi Vincent'a dönerek. Vincent omuz silkti. "Vincent dostum, izin verin de söyleyeyim. Geri çevirmekten büyük bir mutluluk duyacağı bu küçük hizmeti istemezseniz kendisini çok incitirsiniz," dedi Passavant. "Bu hizmeti kendiniz için isteseniz nasıl olur?" dedi Vincent. Robert yapmacıklıkla dudak büktü. "Hayır," dedi. "Benim fiyakamda kızarmamak, yakamdan bile." Sonra Lillian'a döndü. "Biliyor musunuz, günümüzde 40 yaşına frengisiz, nişansız gelenler çok ender." Lillian omuz silkerek gülümsedi. "Bir nükte yapmak için yaşlanmaya razı oluyor. Söylesenize, gelecek kitabınızda mı geçiyor bu söz? Çok yeni olacak hani. Siz inin, ben mantomu alıp geliyorum." Vincent merdivende Robert'e, "Onu bir daha görmek istemediğinizi sanıyordum," dedi. "Kimi, Brünyar'ı mı? O kadar budala buluyorsunuz ki onu." Passavant Lady Griffith'in geldiğini görüp söylediğini onun da işitmesini istediği için ağırdan alıp basamakta durdu. Molinier'i de bir ayağı havadayken tutup durdurdu. "Sevgili dostum, şunu bilin ki biraz uzunca bir arkadaşlık sonunda budalalığını ortaya koymamış hiçbir dostum yoktur," diye karşılık verdi. "İnanın bana, Brünyar deneye birçoklarından daha fazla dayanmıştır." "Örneğin benden," dedi Vincent. Ama bu en iyi dostunuz olarak kalmama engel olmuyor, görüyorsunuz. Lillian yanlarına gelmişti. Paris'te nükte dedikleri de budur işte, dedi. Dikkat edin Robert, bundan daha çabuk solan hiçbir şey yoktur. Üzülmeyin dostum, sözcükler ancak basıldıkları zaman solarlar. Otomobile yerleştiler, alıp götürdü onları. Konuşmaları pek nükteli niteliğini sürdürdüğü için anlatmakta yarar yok. Bir otelin terasında, başlayan gecenin karanlığa gömdüğü bir bahçenin karşısında sofraya oturdular. Akşamdı ne de olsa, konuşmalar yavaş yavaş ağırlaştı. Lillian ile Robert zorlayınca Vincent en sonunda konuştu. 17. İnsanlarla bu kadar ilgilenmeseydim hayvanlarla daha çok ilgilenirdim, demişti Robert. Vincent ona yanıt veriyordu. İnsanları onlardan pek farklı sanıyorsunuz da ondan belki. Zooteknikte insan bilgisinde bir yansıması bulunmayan büyük buluş yoktur. Hepsi birbirine yaklaşır, birbirini tutar. Sonra bana kalırsa ruh bilimci olmakla övünen bir romancı gözlerini doğanın görünümünden başka yana çevirip de onun yasalarından habersiz kalırsa ister istemez cezasını çeker. Okuyayım diye verdiğiniz Goncourt'ların günlüğünde hayvanlar bahçesinin doğa bilim galerilerinde bir gezinti öyküsüne rastladım. Sevimli yazarlarınız burada doğanın ya da ulu tanrının imgelem yoksulu olmasına üzülüyorlar. Bu zavallı yergi kendi küçük kafalarının budalalığını, anlayışsızlığını ortaya koyuyor. Tam tersine ne büyük bir çeşitlilik vardır. Doğa bütün canlılık ve devini biçimlerini birbiri ardından denemiş, maddenin ve yasalarının bütün olanaklarını kullanmıştır sanki. Kimi kaba, akla uymaz, paleontolojik uygulamaların ileri sadeliğinde ne büyük bir ders vardır. Kimi biçimlerin sürmesi ne büyük bir tutumluluk sağlamıştır. Ötekilerin bırakılış nedenini bunları inceleyince anlıyorum. Bitki bilim bile bizi aydınlatabilir. Bir küçük dalı incelediğimiz zaman yapraklarının her birinin dibinde ertesi yıl filizlenebilecek bir tomurcuk saklandığını görürüz. Bu kadar tomurcuktan en fazla iki tanesinin geliştiğini, bunların kendi gelişmeleriyle bütün ötekileri körelmeye mahkum ettiklerini gördüğümüz zaman insan içinde durumun aynı olduğunu düşünmekten kendimizi alamayız. Doğal olarak gelişen tomurcuklar her zaman uç tomurcuklar, yani soy köküne en uzak olanlardır. Yalnız budama ya da bükme öz suyu geriye iterek onu gövdenin yakınındaki uyumuş filizleri canlandırmaya zorlar. Gönüllerince gelişmeye bırakılınca yapraktan başka bir şey vermeyecek olan en aksi türler de böyle meyvalandırılır. Bir bahçe ne iyi okuldur, bir bahçıvan ne iyi bir eğitici olabilir. İnsan azıcık incelemesini bildi miydi, çoğu zaman bir kümeste, bir köpek evinde, bir akvaryumda, bir tavşanlıkta ya da bir ahırda, kitaplardakinden, hatta inanın bana, her şeyin az çok karışıp bozulduğu bir insan topluluğunda öğrenebileceklerinden çok daha fazlasını öğrenir. Sonra Vincent damızlık seçiminden söz etti. Üretimcilerin en güzel tohumları elde etmek için uyguladıkları alışılmış yöntemi, sonra alışılmışa duyduğu nefretle, hatta neredeyse meydan okumayla tam tersine en cılız örnekleri seçmeyi düşünen gözü pek bir bahçıvanın deney hevesini, elde ettiği eşsiz çiçeklenişleri anlattı.